Ayrım 24.
Evet, hikayeni anlat. Fakat hikayen olma. Hikayen diğer insanların hayat hikayesi gibidir. Sadece olduğunu sandığın kişiyi anlatır. Gerçek seni değil. Eğer hikayeni kim olduğunu hatırlamak için kullanırsan akıllıca kullanmış olursun. Hikayeni anlat da görelim bakalım. Bunun sonucu olarak neler öğrenmişsin ve bu hikayede tüm insanların hatırlayacakları neler varmış? Belki de ben tam bir her neyse. Fakat insanlara kendilerini güvende hissettirmekte iyi olmadığım kesin. Hatta 80'li yılların başında kişisel gelişim hakkında bir şeyler bildiğimi sandığım dönemde bile öğrendiklerimi uygulamıyordum. Tekrar evlendim. Terry Cole Whittaker'ın kilisesini terk ettim ve San Diego'nun gürültüsünden uzağa Washington'da küçük bir şehir olan Clicktat'a taşındım. Fakat hayat orada da pek iyi gitmedi. Bunun nedeni büyük oranda topluma uyum sağlayamamamdı. Bencildim ve istediğimi elde etmek amacıyla olabilecek her anı ve kişiyi yönlendiriyordum. Yeni bir başlangıç yapma amacıyla tanıdığım Portland, Oregon'da da pek bir şey değişmedi. Düzelmek yerine hayatım gittikçe daha karmaşık bir hal alıyordu. Aniden çıkan bir rüzgar, karımla oturduğumuz dairede büyük bir yangına yol açtı ve sahip olduğumuz her şeyi kaybettik. Fakat henüz dibe vurmamıştım. Evliliğimi yıktım, sonra başka ilişkilere girdim ve onlardan da ayrıldım. Boğulmamak için suyun yüzeyinde kalmaya çalışan bir adam gibi çırpınıyordum ve neredeyse çevremdeki herkesi de kendimle birlikte aşağı çekiyordum. O zamanlarda işlerin daha da kötü gidemeyeceğini sanıyordum. Halbuki gidebilirlerdi. Bir Studebaker kullanan 80 yaşındaki bir adam kullandığım arabaya çarptı ve beni kırık bir boyunla bıraktı. Bir yıldan fazla bir süre boyunluk taktım. Aylar boyunca her gün yoğun fizik tedavi gördüm. Sonunda bu tedaviler haftada ikiye düştü ve en sonunda da bitti. Hayatımda diğer her şey de böyleydi zaten. Maddi birikimimi kaybetmiştim. En son ilişkim bitmişti ve bir gece dışarı çıktığımda arabamın çalındığını gördüm. Klasik bir yağmur yağarsa bardaktan boşanırcasına yağar vakasıydı. O anı hayatım boyunca unutmayacağım. Kötü giden her şeyden bozguna uğramış bir şekilde arabamı nereye park ettiğimi unuttuğum ümidine boşu boşuna bağlanarak bir aşağı bir yukarı yürüdüm. Sonra mutlak bir teslimiyet ve derin bir acıyla dizlerimin üzerinde kaldırıma çöktüm ve öfkeyle haykırdım. Yoldan geçen bir kadın büyümüş gözlerle bana baktı ve telaşla sokağın karşı tarafına geçti. İki gün sonra cebimde kalan son birkaç dolarla çocuklarımdan üçünün annesinin oturduğu Güney Oregon'a bir otobüs bileti aldım. Bana biraz yardım edip edemeyeceğini sordum. Belki birkaç haftalığına ayaklarımın üzerinde durana dek evindeki boş bir odada kalmama izin verebilirdi. Anlaşılacağı gibi beni geri çevirdi. Kapı dışarı etti. Ona gidebileceğim hiçbir yer olmadığını söyledim. O da bana bu çadırı ve kamp malzemelerini alabilirsin dedi. Bu şekilde Ashland, Oregon'un hemen yanındaki Jackson Hot Spring'deki kamp alanına gittim. Yer kiralamak haftada 25 dolardı ki bu da bende yoktu. Kamp alanının yöneticisine biraz para toparlayabilmem için bana birkaç gün vermesi için yalvardığımda gözlerini devirdi. Park zaten geçici olarak kalanlarla dolup taşmıştı ve ihtiyacı olan son şey de bir misafir dahaydı. Fakat hikayemi dinledi. Ona yangından, kazadan, kırılan boynumdan, çalınan arabamdan ve inanılmaz bir şekilde hiç sona ermeyen kötü talihimden bahsettim ve sanırım kalbinde bana karşı bir yakınlık hissetti. Pekala dedi. Birkaç gün. Bakalım ne iş çıkarabileceksin. Çadırını oraya kur. 45 yaşındaydım ve hayatımın bir sona yaklaştığını hissediyordum. Medya endüstrisinde iyi kazanan bir profesyonel, bir gazetenin baş editörü, ülkenin en büyük okul sistemlerinden biri için halkla ilişkiler sorumlusu Dr. Elizabeth Kübler-Ross'un kişisel asistanlığından 5 sent depozit kazanmak için sokaklarda ve parkta bira kutuları ve soda şişeleri toplamaya dek düşmüştüm. 20 kutu 1 dolar eder, 100 kutu 1 beşlik ve haftada 5 tane beşlik de beni kamp alanında tutar. Hot Springs'te sokaklarda geçirdiğim yılın daha iyi bir dönemi boyunca hayat hakkında birkaç şey öğrendim. Aslında tam olarak sokaklarda değildim fakat ona en yakın yerdeydim. Ve açık havada, sokaklarda ve köprülerin altında ve parklarda eğer bu gezegenin geri kalanı uygularsa dünyayı değiştirecek bir kural olduğunu öğrendim. Birbirinize yardım edin. Eğer birkaç haftadan daha uzun bir süredir oradaysanız, orada sizinle beraber olan başka insanları da tanırdınız ve onlar da sizi tanırlardı. Kişisel hiçbir şey umursamazlar, kimse oraya nasıl geldiğinizi sormaz. Fakat eğer başınızın belada olduğunu görürlerse, başkalarının üzerinde bir dam olan çoğu insanın yaptığı gibi yanınızdan öylece geçip gitmezler. Sizi durdurup, "İyi misin?" diye sorarlar ve eğer yardım edebilecekleri bir şeye ihtiyacınız varsa o yardımı alırsınız. Sokaklarda ellerindeki son kuru çorap çiftini ya da kotamı tamamlayamadığımı gördüklerinde topladıklarının yarısını bana veren arkadaşlarım vardı. Eğer birisi büyük skora ulaşmışsa, yoldan geçen birinden bir beşlik ya da onluk kazanmışsa, kamp alanına herkes için yemek alarak gelirdi. Kamptaki ilk gecemi geçirmeye çalışmamı hatırlıyorum. Neredeyse gün batmak üzereydi. Hızlı davranmam gerektiğini biliyordum ve çadır kurmak hakkında pek tecrübeli sayılmazdım. Rüzgar gittikçe hızlanıyordu ve yağmur yağacak gibiydi. Bir yerlerden gelen boğuk bir ses, "Şu ağacın dibine bağla," dedi. Sonra da telefon direğine bir ip çek. İpi belli edecek bir işaret koy ki gecenin bir vakti kenefe giderken kendini öldürmeyesin. Yağmur hafiften yağmaya başlamıştı. Birdenbire çadırı beraberce kurduğumuzu gördüm. İsimsiz arkadaşım gereksiz şeyler üzerine hiçbir şey söylemiyor, yorumlarını "Oraya bir kazık çakmak gerek ve çadırın fermuarını kapatsan iyi olur, yoksa bir gölün içinde uyursun" gibi önerilerle sınırlandırıyordu. Çadırı kurmayı bitirdiğimizde işin çoğunu o yapmıştı. Çekicimi yere attı. "Bu seni idare eder," diye mırıldandı ve uzaklaştı. Arkasından "Hey, teşekkürler," diye bağırdım. "Adın ne?" "Ne fark eder ki?" dedi ve arkasına bile bakmadı. Onu bir daha görmedim. Parktaki hayatım çok basitti. En büyük mücadelem ve en büyük arzum sıcak ve kuru kalabilmekti. Büyük bir kazanç arzulamıyor, bir kız atmak için kafa yormuyor, telefon faturası için sinirlenmiyor ya da kendi kendime hayatımın geri kalanında ne yapacağımı sormuyordum. Çok yağmur yağıyordu ve soğuk Mart yağmuru uğulduyordu ve ben sadece sıcak ve kuru kalmaya çalışıyordum. Arada bir buradan nasıl kurtulacağımı düşündüğüm olurdu. Fakat çoğunlukla burada nasıl kalabileceğimi merak ederdim. 25 dolar açık havada yatmak için çok fazla bir paraydı. Elbette bir iş bulmaya çalışıyordum. Fakat bu tam orada, o anda yapılan bir işti. O gece, yarın ve ondan sonraki gün içinde 40 boynum daha yeni iyileşmişti. Ve ne arabam ne de param vardı. Yiyeceğim çok azdı ve yaşayacak yerim yoktu. Ve bahardan yaza doğru giriyorduk. Her gün bir gazete, birinin bitirmediği yarım bir elma, içinde çocukların yemediği bir sandviç bulunan bir yemek paketi bulmak için çöplükleri alt üst ediyordum. Gazeteler çadırın altında ekstra bir takviye sağlıyorlardı. Sıcağı içeride, sızıntıyı dışarıda tutuyorlardı. Ve yağmur yumru topraktan da daha yumuşak ve düzdüler. En önemlisi iş bulmak için bilgi kaynaklarıydılar. Sürekli olarak gazetelerin küçük ilanlarına bakarak iş arıyordum. Boynum sakat olduğu için bedensel güç gerektiren bir iş yapamıyordum. Ve kısa sürede bulunabilecek işlerin çoğu güçlü kuvvetli insanlar içindi. Günlük işçiler şu ya da bu işe yardım edecek kişiler. Fakat 2 aylık bir arama sonrasında tam 12'den vurdum. Radyo sunucusu, hafta sonu için, iş tecrübesi şarttır, vesaire vesaire, arayın. Kalbim hop etmişti. Medford, Oregon'da radyo televizyonculukta deneyimi olup da şu an çalışmayan kaç kişi olabilirdi ki? Telefon kulübesine koştum. Çok şükür ki şu sarı sayfalar vardı. Radyo istasyonlarının olduğu sayfaları çevirdim. Değerli çeyrekliklerimden birini attım ve numarayı çevirdim. İşe alacak olan program yönetmeni orada değildi. Bir kadın sesi, sizi tekrar bulabilir mi diye sordu. Elbette dedim, ilgisizce ve en iyi radyo sesimle eleman aranıyor ilanı nedeniyle aradığımı söyledim. Saat 4'e kadar burada olacağım. Umumi telefon numarasını verdim ve ahizeyi yerine koydum. Sonra da kulübenin yanında hiç gelmeyen telefonu bekleyerek 3 saat kadar oturdum. Sonraki sabah çöplükte gazetelerde yayınlanan bir aşk hikayesi buldum. Katladım ve tekrar telefon kulübesinin yanına gittim. Eğer gerekirse gün boyunca beklemeye kendimi hazırlamıştım. Saat 9'da kulübenin yanına oturup kitabımı açarak kendi kendime, eğer öğleden evvel hiçbir telefon gelmezse bir çeyreklik daha harcamayı göze alıp öğle yemeği sonrasında istasyonu arayacağımı söyledim. Saat 9.35'te telefon çaldı. Program yönetmeni, sizi dün arayamadığım için özür dilerim, çok meşguldüm. Bana hafta sonu işi için verilen ilan nedeniyle aradığınız söylendi. Hiç tecrübeniz var mı? Tekrar alçak ve derin bir ses tonuyla konuştum. Şey, orada burada bazı yayınlarda çalıştım dedim. Soğukkanlılıkla, sonra da son 20 yıl boyunca diye ekledim. Bu değişikliği yaparken parkın içinden bir trenin gürültüsüyle geçmemesi için dua ettim. Kocaman bir aracın neden oturma odamın içinden geçtiğini açıklamak istemiyordum. Neden buraya gelmiyorsunuz diye önerdi program yöneticisi. Yanınızda bir yayın kontrolü var mı? Yayın kontrolü, DiskJockey yayındayken müzik çalmadığı zamanlarda alınmış bir band kaydıdır. Kesinlikle ilgisini çekmiştim. Hayır, her şeyimi Portland'da bıraktım diye küçük bir yalan uydurdum. Fakat bana vereceğiniz herhangi bir kopya üzerine bir şeyler söyleyebilirim. Ve sanırım ne yapabileceğim hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Pekala diye kabul etti. 3 civarı burada olun, saat 4'te gidiyorum. Bu nedenle çok geç kalmayın. Anlaşıldı. Sevinçten havalara sıçrıyordum. Kulübeden dışarı çıkarken de bir çığlık attım. İki kişi bana doğru yaklaşıyordu. Aralarından biri, iyi bir haber galiba, ha? Diye manalı manalı kelimeleri uzatarak sordu. Sanırım bir iş buldum diye sevinçle haykırdım. Benim için içten bir şekilde mutlu olmuşlardı. Ne yapacaksın? Aralarından biri öğrenmek istedi. Hafta sonu DiskJockey'liği. Saat 3'te görüşme için oraya gidiyorum. Bu halde mi? Görünüşümü hiç hesaba katmamıştım. Haftalardır saç tıraşı olmuyordum. Fakat olasılıkla bunu göz ardı edebilirdik. Amerika'daki DiskJockey'lerin yarısı saçlarını at kuyruğu gibi uzatırlar. Fakat giyeceklerim konusunda bir şeyler yapmam gerekiyordu. Kampta bir çamaşırhane vardı. Fakat sabun alıp bir şeyler yıkamak ve kurutup giymek için hazır etmeye yetecek kadar param yoktu. Ayrıca Medford'a gidip gelmek için otobüs bileti almalıydım. Ne kadar yoksul olduğum o ana dek kafama dank etmemişti. Kısa bir iş görüşmesi gibi basit bir işi bile bir tür mucize olmadan yapamıyordum. Tam o anda ve orada sokaklarda yaşayan ve tekrar ayaklarının üzerinde durup düzenli bir hayat yaşayabilmeye çalışan insanların yaşadıklarını yaşıyordum. İki genç sanki ne düşündüğümü tam olarak biliyormuşçasına bana baktılar. Biri yarı gülerek, "Hiç paran yok değil mi?" dedi. "Belki birkaç dolar," diye tahmin yürüttüm. Olasılıkla fazla söylemiştim. "Pekala, bizimle gel arkadaş." Bir grup insanın kamp yaptığı çadırlardan oluşan bir çembere dek onları izledim. Arkadaşlarına, "Buranın dışında kendi işini yapma şansı buldu," diye açıklama yaptılar ve duyamadığım bir şeyler daha mırıldandılar. Sonra içlerinden daha büyük olanı homurdandı. "Giyecek temiz bir şeylerin var mı?" "Evet, spor çantamda bir şeyler var ama hiçbiri temiz değil. Onları buraya getir." Geri döndüğümde adamlara kampta gördüğüm bir kadın katılmıştı. Parkta yaygın olarak bulunan küçük karavanlardan birinde yaşıyordu. "Sen bunları yıka ve kurut. Sonra da bana getir ki ütüleyeyim. Tamam mı tatlım?" dedi. Adamlardan biri bana doğru yanaşıp içinde bozuk paralar şıngırdayan küçük kahverengi bir kese kağıdı verdi. "Arkadaşlar birleşip bu parayı topladılar," diye açıkladı. Şimdi çamaşırhaneye git. 5 saat sonra gözlerim parlayarak ve saçlarımı at kuyruğu yapmış bir şekilde radyo istasyonunda boy gösterdim. Sanki zengin bir muhitteki evimden dışarı çıkmış gibiydim. İşi aldım. Program yöneticisi saatte 6.25 dolar günlük 8 saat çalışma söz konusu dedi. Üzgünüm, size daha fazla öneremem. Özellikleriniz bu iş için fazla ve kabul etmemeye karar verirseniz sizi anlarım. Haftada 100 dolar. Haftada 100 dolar kazanacaktım. Bu ayda 400 dolar ederdi. O sırada benim için bir hazineydi. Hiç düşünmeden hayır hayır şu sıra aradığım tam da bu dedim. Radyodaki kariyerimin tadını çıkardım ve şimdi başka bir şeyler yapmak istiyorum. Sadece uğraşacak bir şeyler olsun istiyorum. Bu benim için eğlenceli olacak. Yalan söylemiyordum çünkü eğlenceliydi. Hayatta kalma eğlencesiydi. Çadırımda birkaç ay kaldıktan sonra 300 dolara 63 model bir Nash Rambler alacak kadar para biriktirdim. Kendimi bir milyoner gibi hissediyordum. Kamp alanındaki grubumuzda arabası ve düzenli bir geliri olan tek kişi bendim ve her ikisini de diğer insanlarla rahatça paylaştım. Onların benim için yaptıklarını hiç unutmadım. Kasım'da düşen hava sıcaklığından rahatsız olarak parkta haftada 75 dolara kiralanan küçük tek odalı kabinlerden birine taşındım. Arkadaşlarımı dışarıda bıraktığım için suçluluk duyuyordum. Hiçbirinin bu kadar parası yoktu. Ben de gerçekten soğuk havalarda ya da geceleri bir ya da ikisini benimle aynı mekanı paylaşmaya davet ettim. Sırayla herkesi çağırmaya çalışıyordum. Böylece herkesin kötü havalardan kurtulma şansı oluyordu. Sonsuza dek part-time çalışacakmış gibi görünürken şehirdeki bir başka radyo istasyonundan sürpriz bir öneri aldım. Akşam üzerleri yayınladıkları şovlarını sunmamı istiyorlardı. Hafta sonu yaptığım programı dinlemişler ve beğenmişlerdi. Fakat Medford pek de büyük bir radyo marketi değildi ve başlangıç için ayda 900 dolar öneriyorlardı. Tekrar tam gün çalışmaya başlamıştım ve kamp alanından ayrılabilirdim. Orada 9 aydan fazla yaşamıştım. Bu asla unutamayacağım bir dönem olmuştu. Yorgun argın o kampa girdiğim, kamp malzememi yanımda sürüklediğim günü kutsuyorum. Çünkü kesinlikle hayatımın sonu değil, başlangıcıydı. O parkta bağlılığın, dürüstlüğün, içtenliğin ve güvenmenin ne olduğunu öğrendim. Sade yaşamanın, paylaşmanın ve hayatta kalmanın ne olduğunu öğrendim. Bozguna uğramayı kabul etmek yerine, orada ve o sırada gerçek olanı kabul etmenin ve bunun için minnettar olmanın ne demek olduğunu öğrendim. Yani sadece film yıldızları ve ünlü yazarlardan bir şeyler öğrenmiş değilim. Bana dostça davranan evsiz insanlardan, her gün gördüğüm insanlardan, hayatım boyunca karşılaştığım insanlardan, postacıdan, marketteki tezgahtardan, kuru temizlemecideki kadından da pek çok şey öğrendim. Herkesin sana öğretecek bir şeyleri, hediye olarak verebilecekleri bir şeyleri vardır. Her biri de senden bir hediye almaya gelir. Onlara verdiğin hediye nedir? Ve eğer bu hediyeyi kafan karışıkken vermişsen, yaptığının onları incittiğini düşünüyorsan, bunun da bir hediye olmadığını farz etme. Tıpkı senin parkta geçirdiğin dönem gibi büyük bir hediye de olabilir. En büyük acılarından kimi zaman en mutlu olduğun dönemlerden daha fazla şey öğrendiğin hiç olmadı mı? Öyleyse hayatındaki zalim ve kurban kim? Bir deneyimin sonucunu yaşadıktan sonra değil de öncesinde bu konuyu anladığında gerçek ustalığa ulaşabilirsin. Yoksulluk ve perişanlık içinde geçen dönem sana hayatının asla sona ermediğini öğretti. Asla ve asla hayatının sona erdiğini düşünme ve her günün, her saatin, her anın bir başka başlangıç, bir başka fırsat, kendini yeniden yaratmak için yeni bir şans olduğunu her zaman bil. Hatta bunu olabilecek en son anda, ölüm anında yapsan bile tüm deneyimini doğrulamış ve Tanrı'nın önünde onu yüceltmiş olacaksın. Bir suçlu ölüm kalım mücadelesi ile yaşayan ya da kendi idamına doğru yürüyen bir katil olsan bile her şeye rağmen bu doğru olacaktır. Bunu bilmelisin. Buna güvenmelisin. Eğer doğru olmasaydı sana bunu söylemezdim. 17. Bu okuduğum en ümit verici şey, yani hepimizin, hatta en kötümüzün bile, eğer istersek, senin kalbinde bir yerimiz var. Tanrı ile dost olmak demek bu olmalı.
Bu kitaba başlarken iki şey üzerinde yoğunlaşmayı umduğumu söylemiştim. Tanrı ile sohbet, gerçek ve işleyen bir dostluğa nasıl dönüşebilir ve Tanrı ile sohbetlerdeki bilgeliği günlük hayata uygulamak için bu dostluk nasıl kullanılır? Sana daha önce söylediklerimi artık öğreniyorsun. Tanrı ile dostluğun başkalarıyla olan dostluğundan farklı değildir. Tıpkı diğer insanlarla olan ilişkilerinde olduğu gibi sohbet ederek başlarsın. Eğer sohbet iyi giderse bir dostluk geliştirirsin. Eğer dostluk iyi giderse gerçek birliği deneyimlersin. Tüm ruhların birbiriyle yapmayı arzuladığı da budur. Bu kitabın ardındaki fikir bir kez bu sohbete başlayınca bu dostluğun nasıl geliştirileceğini size göstermekti. Bundan önceki 3 kitapta bu sohbeti yaptınız. Artık dost olmanın zamanı geldi. Yine de çoğu insanın benimle dost olmak için ilk adımı atmayacağını söylemekten dolayı üzgünüm. Onlarla gerçekten konuşabileceğime inanmayı imkansız bulmaktadırlar ve bu nedenle de benimle olan deneyimlerini tek taraflı bir etkileşimle, çoğu insan bunu dua diye adlandırır, sınırlandırmaktadırlar. Bana konuşurlar fakat benimle konuşmazlar. Bana konuşanların bazıları onların seslerini duyduğuma inanacak kadar yüksek bir inanca sahiptirler. Yine de benim sesimi duymayı beklemezler. Bu nedenle bazı işaretler ararlar. Şöyle derler: Tanrım, bana bir işaret ver. Halbuki düşünebilecekleri en alışılageldik yolla, konuştukları dili kullanarak bir işaret verdiğimde bile beni inkar ederler. Sadece bunun bir işaret olduğunu değil, böyle bir işaret almanın mümkün olduğunu bile inkar ediyorsunuz. Fakat size Tanrı'nın dünyasında hiçbir şeyin imkansız olmadığını söylüyorum. Sizinle doğrudan konuşmaktan hiç vazgeçmedim ve hiç vazgeçmeyeceğim. Belki söylediğimi her zaman açıkça duyamayabilirsiniz ya da tam bir doğrulukla yorumlayabilirsiniz. Fakat denediğiniz, konuşmaya açık olduğunuz sürece dostluğunuza bir şans vermiş olursunuz ve Tanrı'ya bir şans verdiğiniz sürece asla yalnız kalmazsınız. Önemli bir sorunu asla kendi başınıza karşılamazsınız. Gerektiği anda asla acilen kullanılacak bir kaynaktan mahrum kalmazsınız. Tanrı ile dost olmak bu demektir. Peki, bu dostluk herkese açık mı? Herkese. İnançlarına da dinsiz olmalarına ya da dinsiz olmalarına. Herkes herhangi bir zamanda Tanrı ile dost olabilir, doğru mu? Zaten hepinizin Tanrı ile bir dostluğu vardır. Sadece daha önce de söylediğim gibi bazılarınız bunu bilmiyor. Kendimizi tekrarladığımızı biliyorum. Fakat bunu doğru yaptığımdan kesin olarak emin olmak istiyorum. Biraz evvel her zaman tam bir doğrulukla yorumlayamadığımızdan bahsettin ve ben bunu olabildiğince doğru yapmak istiyorum. Bu konuda hata yapmak istemiyorum. Tanrı'ya giden tek bir doğru yolun olmadığını mı söylüyorsun? Söylediğim bu. Tam olarak kesinlikle ve su götürmez bir şekilde Tanrı'ya giden binlerce yol vardır ve her biri de sizi oraya götürür. Öyleyse en azından Tanrı hakkında daha iyi demeye bir son verebiliriz. Bizim Tanrımız daha iyi demekten vazgeçebiliriz. Evet, vazgeçebilirsiniz. Fakat bunu yapacak mısınız? İşte sorun bu. Üstünlük fikirlerinizden vazgeçmenizi gerektirir bu. İnsanoğlunun sahip olduğu en baştan çıkartıcı düşüncedir. Tüm insan ırkını baştan çıkarmıştır. Kendi türünüzün üyelerini ve gezegeninizdeki tüm diğer duyarlı varlıkların katledilmelerini haklı göstermiştir.